بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Konuşan yalnız hakikattir. Risale-i Nur'da ispat edilmiştir ki bazen zulüm içinde adalet tecelli eder. Yani insan bir sebeple bir haksızlığa, bir zulme maruz kalır, başına bir felaket gelir, hapse de mahkum olur, zindana da atılır, o hüküm bir zulüm olur. Fakat bu vaka adaletin tecellisine bir vesile olur. Şimdi Van cezaevinde bir mahkum vardı. Dedim sen niye burada yatıyorsun? Bir yalancı şehadetin şehadetiyle dedi, 15 senedir yatıyorum, yakında tahliye olacağım, günüm bitiyor. O yalancı şahidi öldürüp esrahtan yatacağım burada. Yani şimdiye kadar şakadan yatmış gibi, yani böyle adam böyle söylüyor. Şimdi adamın bana bir yalan borcu yok. Aramızda bir alışverişimiz de yok. Fakat adam diyor ki, ben bir yalancı şahidin şehadetiyle 15 senedir yatıyorum. Şimdi bakın, üstadın şeyine göre, göçüne göre, diyor ki insan bir sebeple bir haksızlığa, bir zulme maruz kalır, başına bir felaket gelir, hapse de mahkum olur, zindana da atılır. Bu hüküm bir zulüm olur. Fakat bu vaka adaletin tecellisine bir vesile olur. Kader-i ilahi başka sebepten dolayı cezaya, mahkumiyete, İstihkak kesbetmiş olan kimseyi bu defa bir zalim eliyle cezaya çarptırır. Felakete sürer. Bu adalet-i ilahiyenin bir nevi tecellisidir. Allah Allah. Demek ki kader-i ilahi. Şimdi o başka bir suç işlemiş. O suç cezasız kalmış. Evet. Cezaya, mahkumiyete, istihkak kesbetmiş olan kimseyi bu defa bir zalim eliyle cezaya çarptırır. Yani o eski cinayetin cezasını ne yapacak? Onu ödeyecek. Felakete sürer. Bu adalet-i ilahinin bir nevi tecellisidir. Ben şimdi düşünüyorum. 28 senedir vilayet vilayet, kasaba kasaba dolaştırılıyor. Mahkemeden mahkemeye sevk ediliyor. Afyon Ağır Ceza Reisi sormuş. Hoca Efendi demiş, hiç sabıkan var mı? 28 senedir sizin zulmünüzün mahkumuyum. 28 sene. Bana bu zalimane işkenceleri yapanların atfettikleri suç nedir? Dini siyasete alet yapmak mı? Fakat niçin bunu tahakkuk ettiremiyorlar? Çünkü hakikat halde böyle bir şey yoktur. Bir mahkeme aylarca, senelerce suç bulup beni mahkum etmeye uğraşıyor, o bırakıyor. Diğer bir mahkeme aynı meseleden dolayı beni tekrar muhakeme altına alıyor. Şimdi Eskişehir, bir defa Eskişehir Mahkemesi'ne gitmiş usta, 1935 yılında. Örtünmeyle ilgili, hanımların örtünmesiyle ilgili Ahzab suresinin 54. ayetini tefsir ettiği için 11 ay cezaya mahkum. Mutlak idam edilmesini talebiyle mahkemeye gidiyor, 11 ay ceza veriyorlar. İdamları 11 ay ceza veriyor. Diyor ki mahkemede, bu ceza kız kaçırıcısına, at hırsızına bile verilmez. Kız kaçırıcısına ne kadar ceza veriyorlar biliyor musun? Sen iyi ki kaçırtmamışsın, başına hiç çıkmamışsın. Bak şimdi 15 sene cezası var kız kaçırmanın. Açılın. Kız kaçırıcısına, at hırsızına bile verilmez. Ve emsalim ya dar ağacına müftehirani çıkarlar veya layık olduğu makamda serbest keserler. Şimdi meydan okuyor yani. Diyor ki benim suçumu ispat ediniz. Yani bu nedir? Bu kız kaçırıcısına bile verilmez. At hırsızına bile verilmez bu ceza. Yani ben ki devletin emniyetini asayişini ihlal ediyorum. Verdiği ceza bu. Yani siz bu isnat ile beni getirin. Fakat, şimdi diyor ki, fakat niçin bunu tahakkuk ettiremiyorlar? Çünkü hakikati halde böyle bir şey yoktur. Bir mahkeme aylarca, senelerce suç bulup beni mahkum etmeye uğraşıyor. O bırakıyor. Diğer bir mahkeme aynı meseleden dolayı beni tekrar muhakeme altına alıyor. Bir müddet de o uğraşıyor. Beni tazyik ediyor. Türlü türlü işkencelere maruz kılıyor. O da netice elde edemiyor, bırakıyor. Bu defa bir üçüncüsü yakama yapışıyor. Şimdi hep aynı isnat. Eskişehir'de aynı, Denizli'de aynı, Afyon'da aynı. Diyor ki o mahkeme müdafalarının birinde şunu söylüyor. Siz diyor madem benim vücudumu istemiyordunuz, benim karşıma merdane çıkıp biz senin vücudunu istemiyoruz. Seni ortadan kaldırmak istiyoruz. Bütün meramımız, muradımız bu. Bunu bana böyle söyleyebilirdiniz. Neden çok masumların hukukunu müdafaya mükellef olan adliyenin şerefliliğiyle üstüme yürüdünüz diyor. Adliye alet etmeyin. Doğrudan buraya karşı erkekçe çıkın, merkçe çıkın. Biz seni istemiyoruz. Biz senin vücudunu istemiyoruz. Evet. Beni tazyik ediyor. Türlü türlü işkencelere maruz kılıyor. O da netice elde edemiyor. Bırakıyor. Bu defa bir üçüncüsü yakama yapışıyor. Böylece musibetten musibete, felaketten felakete sürüklenip gidiyorum. 28 sene ömrüm böyle geçti. Eğer dinim intihardan beni men etmeseydi, öyle demiş Eşref Edip Bey diye bir gazeteci dostuna, bugün Said Aşınamı intihar etmiş olacaktı. Yani demek ki dayanması fevkalade zor. Afyon'da okuldan bozma, bir koğuşta camları da kırıkmış, iki tane şeker sandığın üstüne yatağını sermişler. Oradan tipi vuruyormuş, öbür taraftan çıkıyormuş. Oranla camları 3-4 milim buz tutmuş. Mesela tuttuğu bir zamanda. Şimdi İç Anadolu'nun oraları soğuk, yani o öyle sıkıntılı ki, yani Allah muhafaza etsin. Bunu ben Kayseri'de böyle bir kış günü bir faytoncuya dedim, beni şehre götürür müsün? Bir fiyat istedi. Ben dedim ya bu çok dedim. Ya benim atımın üşüyen kulaklarına değmez bu para götür. Aşkım Kayseri'de. Yani hakikaten atın kulakları da geçmiş böyle ayazda. Yani şimdi İç Anadolu'nun soğuğu da bayağı sıkıntım. Bana isnat ettikleri suçun asli esası olmadığını nihayet kendileri de anladılar. Onlar bu ithamı kasten mi yaptılar? Yoksa bir vehme mi kapıldılar? İster kasıt, ister vehim olsun. Benim böyle bir suçla münasebet ve alakam olmadığını kemal-i katiyetle, yakinen ve vicdanen biliyorum. Dini siyasete alet edecek bir adam olmadığımı, bütün insaf dünyası da biliyor ya. Hatta beni bu suçla ittiham edenler de biliyor ya. O halde neden bana bu zulmü yapmakta ısrar edip durdular? Neden ben suçsuz ve masum olduğum halde böyle devamlı bir zulme, muannit bir işkenceye maruz bırakıldım? Neden bu musibetlerden kurtulamadım? Bu ahval adalet-i ilahiye muhalif düşmez mi? Yani Cenab-ı Hak buna ne müsaade ediyor yani? Bu zalimler niye benimle uğraşmışlar? İşte Kastamonu valisi varmış Mithat Altok. Vilayete cevk etmiş. Denizli'ye sevk edecekler. Sarırını almış, kestirmiş usturayla. Mithat diye bağırmış. Çaycı Emin abi diyor ki, Vanlı onun oradaki hizmetkarı. Diyor ki, vilayet binası böyle sallandı diyor. Öyle bir sayhayla bağırmış ki. Mithat demiş. Bu sarık bu başla beraber çıkar demiş. Yani, tabii bu Şamit İmaniye'nin en âlâ bir mertebesi tabii. Müthiş bir şey. Sonra Çaycı Emin abiden ben dedim ki, bu sarığı bana verdim, ağladı. Bu aziz hatıradan beni ayırmadı ki, öldükten sonra çocuklarım sana versinler. Sonra Isparta'daki o müzeye çıkmışlar, koymuşlar. Bir çeyrek asırdır o suallerin cevaplarını bulamıyordum. Üzülüyordum. Muzdarip oluyordum. Bana zulüm ve işkence yaptıklarının hakiki sebebini şimdi bildim. Ben kemal-i teessürle söylerim ki, benim suçum hizmet-i Kur'an'ı, maddi manevi terakkiyatıma, kemalata alet yapmakmış. Şimdi bunu anlıyorum, hissediyorum. Allah'a binlerle şükrediyorum ki, uzun seneler ihtiyarım haricinde olarak hizmet-i imaniyemi, bu iman maddi, yani menfaat eğilimi ve manevi kemala. Kendimi, bakın kendine bir kavsa azam, bir kutbu azam süsü vermemişiz. Ben kendimi beğenmiyorum, beni beğenenleri de beğenmiyorum diyor. Yani ey şan ve şerefe, nam ve şöhrete müptela insan. Şöhret aynı rüyadır, kalbi öldüren zehirli bir bağır. Allah Allah. Mesela sahabilerden biri diğer methetti zaman bir avuç toprak alıp atarlarmış bizi zemmetme diye. Bizim dünyevi yani uhrevi mükafatını dünyada almak manası çıkıyormuş orada. Yani yüzüne karşı bir insan methettiniz mi? Anladın mı? Yani ahirette alacağımız mükafatı dünyada ne yapmış olursunuz? Nefsiniz alıyor onu yani. Orada çok yani bir kayıp oluyor. Evet. Şimdi demek ki ben diyor hizmet imaniyim. Bir defa maddi meseleleri çalet etmedim. İki, manevi kemalat ve terakkiyatıma da alet etmedim. Ondan sonra azaptan, cehennemden kurtulmaklığıma da alet etmedim diyor. Niye? Şimdi ben milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaz razıyım. Gönlüm zira vücudum yanarken gönlüm gülgülistan olur. Şimdi Hazreti Ebu Bekir Sıddık demiş ki cehennemde vücudum büyüsün ki ehl-i imana yer kalmasın demiş. İşte sıddıkiyet makamı onun peşinden gidiyor yani. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh peşinden gidiyor. Evet. Hatta saadet-i ebediyeme vesile yapmaklığıma yahut herhangi bir maksada alet yapmaklığıma manevi gayet kuvveti manalar beni menediyor. Şimdi zaten Cenab-ı Hak bizi fazlından korsa cennete fazlından koyacak. Niye? Bunu Üstad izah ediyor 23. sözde. Bizim bir sevabımız asgari 10 yazıyor. Bir fukaraya bir ekmek alıp veriyordum 10 sevap. Efendim, zamanına göre, şartlarına göre, mübarek gün ve geceler bu katlanarak artıyor. Leyla-i Kadir'de Kur'an'ın bir harfine 30 bin sevap veriyor. Leyla-i Berat'te 20 bin sevap veriyor. Cumaları aferin binlerce sevap veriyor. Ramazan-ı Şerif'te zaten ilahi rahmet, aşının cuşu vuruşa geliyor. E belli ki şimdi, belli ki Cenab-ı Hak bizi cennetine koymak istiyor. Ama insanlar ayak istiyor çünkü. Diyor ki ben bu tarafı daha çok seviyorum, o tarafa da gidiyorum. Aslında insanların büyük ekseriyeti görüyorsun. İşte hidayetin bu kadar mucib sebepleri varken bak yanlış istikamete gidiyor. Öyle değil mi Hacı Kasım? Ya şimdi, şimdi o zaman şimdi diyor ki insan diyor Üstadım diyor bir günah bir yazıyor. Sevabı katlayarak yazıyor. Halbuki diyor günahı din yazması lazım. Neden? Bu günah isteyen nefsi insaniye. Yani Allah haşa bizi günaha sevk etmiyor ki. Diyor tövbe tövbe. Öyle değil mi? Yani biz niye günah bizi sevk etsin? O Rahman ve Rahim'dir sıfatı bunlar. Yani acıyan, esirgeyen, bağışlayan Allah bizi niye? Bize bir iştihalımızı bir nefis vermiş. Biz o nefsi uyuyoruz ve günah işliyoruz. Niye insan günah işliyor? Diyor ki usta, akıl, kalp, ruhu, nefs, heva ve hevese mağlup olduğu için insan günah işliyor. Yani o zaman akıl, kalp, ruhunu zinde tutacaksın. Aklını imanla başına alacaksın diyor usta. Niye beraber oluyoruz burada haftada bir gün? Bunun için beraber oluyoruz. Demek ki bu dersler aynen yediğimiz yemeklerin bütün asaf ve cihazata dağılması gibi akıl, kalp, ruhumuzu aslında ihya ediyor. Aslında mı? İşva ediyor, doyuruyor, tatmin ediyor. Elimizi bir kötülüğe uzattığımız zaman o ilahi emirler hatırımıza geliyor. O azabı ilahi hatırımıza geliyor ve Ya Rabbi sana doyuruyoruz diyor. Tabii. Şimdi, tabii şimdi bir günahı bir yazıyor, sevabı da katlayarak yazıyor. Sevapta da insanın hissesi çok azmış. Yalnız sual ve dua ile ona talip olabiliyordu. Sual ve dua. Hissesi çok. Bunu icat eden iktizadın ilahi kudret diyor. Yani Allah'ın rahmeti, Allah ihsan ediyor. Şimdi Sabancı, efendim bu hizmetlere el atsa, acaba sizin bir kuruşunuz buraya nasip olur mu? Olmaz. Düşer mi? Düşmez. Alırlar mı? Sizden almazlar. Adamlar bir kalemde 3 trilyon lira verdiler, Adana'da cami yaptılar. O ana gelinceye kadar, biraz ona temel memeli yapılmış, o ana gelinceye kadar işte bir miktar yapmışlar, adamlar becerememişler. Sonra o kardeşinin ölümüne rica etmişler, vermiş 3 trilyon lira bir kalemde. Bizim mühendis kardeşimiz ona nezaret etti de ben öyle biliyorum. Yani hani imkan var, kudret var tabii, adamlar zengin. Bak işte bu bir insan yani, Allah'ın insanı. Ne öbür tarafta, daha dünya kadar holding sahibi adamlar, onlara ne nasip oluyor? Yani bu lütfu Rabbani. Evet. Bu da ruhi hisler ve ilhamlar beni hayretler içinde bıraktı. Herkes, bakın herkes hoşlandığı manevi makamatı, uhrevi saadetleri amal-i saliha ile kazanmak. Amal-i saliha ne demek? Yani emir dairesinde hareket edip hayrat kazanmak. Allah rızası için vermek yani. Amal-i saliha ile kazanmak, bu yola müteveccih olmak, herkesin meşru hakkı olduğu hal, hem de hiç kimseye hiçbir zararı bulunmadığı halde ben ruhen ve kalben bu ahvalden men ediliyorum. Allah Allah. Hem buna bir zarar yok diyor. Herkes hoşlandığı, hep hoşlandığı manevi makamatı diyor bak. Ve uhrevi saadeti amal-i salihayla kazanabilir. Bunda bir mani yok. Ama ben kalbim ve ruhum bundan men ediliyorum. Men ediliyorum. Evet. Rıza-i ilahiden başka fıtrı, vazife-i ilmiyenin sevkiyle yalnız ve yalnız imana hizmet hususu bana gösterildi. Çünkü bu zamanda hiçbir şeye alet ve tabi olmayan, her gayenin fevkinde olan, hakaik imaniyeyi fıtri ubudiyetle, fıtri ubudiyetle, bilmeyenlere, bilmek ihtiyacında olanlara tesirli bir surette bildirmek, bu keşmekeş dünyasında imanı kurtaracak muannitlere, inatçılara kat'i kanaat verecek bir tarzda, yani hiçbir şeye alet olmayacak bir tarzda bir Kur'an dersi vermek lazımdır ki küfrü mutlakı ve mütemerrit ve inatçı dalaleti kırsın, herkese kat'i kanaat verebilsin. Üstadım yaz aylarında kaldı, Başık diye bir dağ var Van'ın doğu tarafında, 3-4 bin metre yüksekliğinde. Biz oraya, üstad orada 15 gün gidermiş yaz aylarında. Bir çeşme var, o dağın tepesinde, zirvesinde, Bediüzzaman Çeşmesi diyorlar. Beni iki tane adam kolumdan tuttu, zar zor çıktım böyle, bin zahmetle yani. Yani adımını atıyorum, pat, boya ayağının altından taşlar, kayalar sökülüp düşüyor falan. Senin de düşmen hiç yani an meselesi. Okey'e gittik. Böyle abiler, Vanlı abiler, şekeriydi, işte meyvesiydi, çayıydı, bilmem nesiydi falan, böyle çuvallarla onlara şey götürdüler. O köye hediye götürdüler. At istedik, belli bir noktaya kadar çıkılıyor atla. 10'ar lira yevmiyesini verdi. Hamit Kural Kınağı vardı. Muhtar, işte biz at isteyince o hediyeleri falan verdik. Bir taşın üstüne çıktı, dedi ki lütfen dedi, at sahipleri atlarınızı getirin. Bunlar şeyh değil dedi bu gelenler. Bunlar hoca değil. Bunlar nur talebesidir dedi. Bunlar Allah rızası için çalışıyorlar. Bunlar bir danışın menfaatçi değil. Hani mesela gidiyorum şu anda şeyhler falan, işte yağ topluyorlar, yün topluyorlar, memle topluyorlar falan, böyle hep yani o köyler bunlara alışmışlar. İlk defa köylerine bir grup geliyor, hiç onlardan bir tek şey almadan yediklerinin karşılığını onlara götürüyorlar. Tabii bu onlarda harika bir tesir oluşuyla getiriyor. Ya şimdi bizim Konya'da Vehbi Efendi diye 15 tane hukuki eseri olan Sultan II. Mahmut zamanında yaşayan bir zat varmış, böyle çok büyük bir veliydi zat. Bir gün medreseden çıkmış, buna birisi yardım ediyormuş, bir tüccar diye adam. O da dersini tezekkür ederek gidiyor, selam verememiş buna, unutmayayım diye, hep tekrar ediyor. Demiş ki, halimi, ya niye selam vermeden geçiyorum falan. Dönmüş, demiş ki, dersimi tezekkür ediyorum, unutmamak için selam veremedim, kusura bakma. Al şu paramı demiş, sana iade ediyorum, demiş, daha lazım değil senin paranı demiş adam. Ondan sonra, şimdi bakın, minnet altında bırakıyor insanı, manen minnet altında bırakıyor ve onu kabul etmiyor, reddediyor. Bu zat, İmam Bir Gibi Hazretleri'nin Tarikat-ı Muhammediyesini şerh ediyormuş, yani açıklamasını yapıyor. İşte, bir gece Mescid-i Saadet'in kapıları açılmış. Ben Konya mülhakatından hadimi diye bağırmış. Sultan II. Mahmut döneminde Türbe-i Saadet'in o hizmetkarı olan zat bunu II. Mahmut'a anlatmış. Demiş ki o türbedara, ben demiş İmam Bir Gibi Hazretlerinin Tarikat-ı Muhammediyesini şerh ediyorum. Bazı hadis-i şeriflerin mevzu olduğu dikkatimi çekti. Fehmi mübarekten, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek kulaklarından şeref sudur olup olmadığını ruhaniyat peygamberden sormaya geldim demiş. Manen demek adam. Tayyip mekanı oraya gitmiş. Ondan sonra uzakla karşılaşmış. Sultan II. Mahmut biraz bakıcı bir adammış. Çağırtmış. Bu demiş bu hocayı bana çağırın falan çağırmışlar. Ondan sonra bir heyetin içine koymuş. Türbedarı da çağırmış. Hangi adam mı? Demiş bu adam mı? Demiş. Hemen adam tanımış bu adam demiş. Gördüğüm adam falan. Demiş bana bir vaaz et Ayasofya'da. Efendim ben Urdu üstadım var, ben onun karşısında konuşamam, suyu edeptir falan demiş. Hocası demiş ki ben bir direğin arkasına saklanayım, sana bakmayayım, sen kırma padişahımız efendimiz, ona şey demiş. Yani bir vaaz, nasihat et demiş. Şimdi tabii bakın ümmette böyle insanlar yetişmişler. Mesela bak minnet altına kalmıyor, iade ediyor, bir tüccarın parasını iade ediyor. Yani tabii çok dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi bu kanaat da diyor ki bu zamanda bu şerait dahilinde dinin hiçbir şahsi uhrevi, bak dünyanıza alet etmeyeceksiniz, şahsınıza da alet etmeyeceksiniz. Aslında uhrevi de anlaşılmış olmuş. Dünyevi, maddi ve manevi bir şeye alet edilmediğini bilmekle husule gelebilir. Yoksa komitecilik ve cemiyetçilikten tevellüt eden dehşetli dinsizlik şahsiyeti maneviyesine karşı çıkan bir şahıs en büyük bir manevi mertebede de bulunsa yine bütün vesveseleri izale edemez. Çünkü imana girmek isteyen muannidin nefsi ve enesi diyebilir ki o şahıs dehasıyla, harika makamıyla bizi kandırdı, böyle der ve içinde şüphesi kalır. Allah'a binlerle şükür olsun ki 28 senedir dini siyasete alet ittihamı altında kaderi ilahi ihtiyarım haricinde dini hiçbir şahsi şeye alet etmemek için beşerin zalimani eliyle mahsa adalet olarak beni tokatlıyor. Demek ki başıma gelen musibetlerin sebebi bu. Bana diyor ki bak biraz sana söyleyecek. İkaz ediyor, tokatlıyor. Sakın diyor iman hakikatini kendi şahsına alet yapma. Ta ki imana muhtaç olanlar anlasınlar ki yalnız hakikat konuşuyor. Nefsin evhamı, şeytanın desiseleri kalmasın sussun. Bak nefsin evhamı, şeytanın desiseleri kalmasın sussun. Şu mektubat versene. Şimdi üstadımız diyor ki, Salahat niyetiyle sana verilen bir şey, eğer salih olmazsan kabul etmek haramdır. Şimdi ben kendimi diyor, salih bilsem o alameti kururdur. Salahatın alimine denilir. İlmi mantıkça bu bir kaideymiş. Yani benim çok makbul, mesela kendimi bilsem diyorsa, yani salih bir insan bilsem o alameti kururdur. Salahatın alimine denilir. Salih bilmezsen zaten kabul etmek haramdır. Şimdi bak, salahat niyetiyle sana verilen bir şey, eğer salih olmazsan kabul etmek haramdır. Bak, şimdi bizim mezhebimizin imamlarından İbn-i Hacer el Askalani demiş gibi, böyle demiş ki usta. Ve in ecriya illa alallah, Kur'an-ı Hakim'de hakkı neşredenler, in ecriya illa alallah, ücretinizi yalnız Allah'tan isteyiniz. Kullardan isteyiniz. Ya kullar, ya Allah'ın verdiği var ya, onun hazinesinde o kadar bulmuş. Ki de öyle mükafatlar bizim için iktidar etmiş ki diyoruz da, ihsan etmiş ki. La yuat ve la yoksa. Yani kulların verdiği hiç önemi yok. Evet. İşte bu risalelerinin büyük denizlerin büyük dalgaları gibi gönüller üzerinde husule getirdiği heyecanın kalplerde ve ruhlarda yaptığı tesirin sırrı budur. Risale-i Nur'un bahsettiği hakikatlerin aynını binlerce alimler, yüz binlerce kitaplar daha delilane neşrettikleri halde yine küfrü mutlakı durduramıyorlar. Küfrü mutlakla mücadelede bu kadar ağır şerait altında Risale-i Nur bir derece muvaffak oluyorsa bunun sırrı işte budur. Said yoktur. Said'in kudret ve ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattir, hakikati imaniyedir. Madem ki nur-u hakikat imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor, bir Said değil, bin Said feda olsun. 28 sene çektiğim eza ve cefalar, maruz kaldığım işkenceler, katlandığım musibetler helal olsun. Bana zulüm edenlerin, beni kasaba kasaba dolaştıranların, hakaret edenlerin, türlü türlü ithamlarla mahkum etmek isteyenlerin, zindanlarda bana yer hazırlayanların hepsine hakkımı helal ettim. Adil kadere derim ki, ben senin bu şefkatli tokatlarına müstahakim. Yoksa herkes gibi gayet meşru, zararsız olan bir yol tutarak şahsımı düşünseydim, maddi manevi füyüzat hislerimi feda etmeseydim, iman hizmetinde bu büyük manevi kuvveti kaybedecektim. Şimdi 923'te bana geliyor üstad. Yani esaretleri döndükten sonra. Diyor ki Ankara reisleriyle anlaşamadım diyor. Şarflater umumi vaazdı ve milletvekilliği teklif etmişler o zaman. Kabul etmiyor. Demiş ki Said öbür tarafa çalışmak istiyor. Geliyor bana. Nisan ayının, 1923 Nisan ayında geliyor. Şimdi o zaman tabii çok dostları var orada, eski dostları. Cihan Harbi'nden önce de 15 sene Van Kalası'nın altında Horhor diye bir medresede 15 sene ders okutmuş. Talebeler yetiştirmiş. Ve 400 tane talebesi varmış. Bunların tamamına yakınını Cihan Harbi'nden hep şehit vermiş. Tamamına yakın. Şöyle gelin bak kardeşler, şöyle sıkışmasın. Ve o 1923'teki gelişinde 18 ay kalmış. 18 ay sonra işte sürgün edilmiş Şeyh Said hadisesi dolayısıyla 1925'te sürgün edilmiş. 8 ay Burdur'da kalmış ve sonra Barlı'ya gelmiş. Şimdi asıl demek istediğim nokta şu. O Van'daki dostları, o yani o eşraf dostları, o havas dostları değil, demişler ki Seyda, durum görüyorsun işte, biraz vaziyet iyi değil, hoş görünmüyor. Gel Bağdat, Basra, Mekke, Medine bir yerlere gidelim yani. Şeyh Masum Efendi diye Arvasilerden bir mühtü varmış. Şeyh Masum Efendi demiş, sen bu tarafa. Şeyh Enver Efendi, sen bu tarafa demiş. Bağdat tarafını göstermiş. Ben de bu tarafa demiş. Şimdi bakın, yani geliyorum diye tehlike ortada, alametini belirmiş. Fakat şey diyor, yani tehlikesiz yerlere gitmiyor, sıkıntısı yok. Tehlikeli yerlere geliyor ve Varla'ya geliyor. Varla'da Tevfik abi diye, Şamlı Hafız Tevfik abi diye bir zat, babası subaymış, Şam'da uzun süre kalmış, orada medrese eğitim almış, Hattı Kur'an'ı var. O üstada yardımcı oluyor. Fakat 1911'de Şam'da Cami-i Emevi'de üstad hutbe okurken babası bunu da alıp götürmüş. Evladım demiş, şu zatı iyi dinle, bir gün gelecek buna hizmet eteceksin demiş.
Allah.
Şimdi Türkiye'nin o zaman 40 bin köyü var. 40 bin köyün içinde, bu Barlalı değil bu abi, ben nereli olduğunu bilmiyorum ben. Ama Barlalı değil kesin, oraya geliyor. Bu bir sevki ilahi, Allah sevk ediyor ve üstadı orada tanıyor ve ona yardım ediyor. Günde 8 saat, 10 saat yazı yazıyormuş. Böyle mütemadiyen, elinde yazı yazıyor. Ve orada 926 ile 35 senesi arasında 106 parça eser teyit ediyor. Şimdi bakın, şimdi çaresi olan şeyi daha size düşünmez diyor usta. Yani bir şeyin çaresi varsa bulunmalı diyor. İşte üstad bunu bulmuş. Evet elleri bağlı, kayıtlı kelepçeli, sıkıntıda ama fakat çare buluyor. 106 parça eserle işletiyor ve Eskişehir'e sevk ediliyor. Ve Eskişehir'de muhakeme ediyor, Kastamonu'ya gidiyor. Ama her yerde bir ilanat oluyor Allah'a hassiz şükür. Ve bu nur hizmeti yayılıyor, aslında genişliyor, inkişaf ediyor. Kalpler ve gönüller üzerindeki tesirini de dalga dalga icra ediyor. Evet. Madem ki nur hakikat imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor. Bir Said değil, bin Said feda olsun. 28 sene çektiğim eza ve cefalar, maruz kaldığım işkenceler, katlandığım musibetler helal olsun. Peki şimdi sen Bediüzzaman Hazretleri Mekke Medine'ye gitseydi, bu Risale'ye alınmasaydı ne olurdun sen şimdi, hangi taifenin içinde olurdun? Yani nerede yer bulurdun kendine?
Tehlikeli bir yer olur
ya. Nasıl? Ya öyle. Bana zulmedenlerin, beni kasaba kasaba dolaştıranların, hakaret edenlerin, türlü türlü ithamlarla mahkum etmek isteyenlerin, zindanlarda bana yer hazırlayanların hepsine hakkımı helal ettim. Ne kadar acı bir şefkat değil mi? Şefkat bu işte. Ben diyor, evladım yok ki bütün fikrimi ona bina edeyim. Bütün ehli imanla evladım gibi alakadar diyor. 26. Lema'nın 13. ricasının sonunda. Adil kadere derim ki, ben senin bu şefkatli tokatlarına müstehak edeyim. Yoksa herkes gibi gayet meşru, zararsız olan bir yol tutarak şahsımı düşünseydim, maddi manevi füyüzat hislerimi feda etmeseydim, İman hizmetinde bu büyük manevi kudreti kaybedecektim. Ben maddi manevi her şeyimi feda ettim, her musibete katlandım, her işkenceye sabrettim. Bu sayede hakikat imaniye her tarafa yayıldı. Bu sayede Nur Mektebi İrfan'ın yüz binlerce, belki milyonlarca talebeleri yetişti. Sen kaç yıllık talebesin?
İnşallah ki.
Maşallah. Evet, artık bu yolda hizmet-i imaniyede onlar devam edeceklerdir. Benim maddi manevi her şeyden feragat mesleğimden ayrılmayacaklardır. Yalnız ve yalnız Allah rızası için çalışacaklar. Ve ücretimizi de Allah'tan isteyeceğiz değil mi? Bize işkence edenler, bilmeyerek, kader-i ilahinin sırlarına akıl erdiremeyen, hakikat imaniyenin inkişafına hizmet ettiler. İlan ediyorlar, öyle değil mi? Bütün hizmet, şey diyorlar, cihana ilan ediliyor. Aşkım, Bediüzzaman Hazretleri, aşılamın diye bir zat çıkmış Türkiye'de, küfrün belini kırmış, üstad kaç defa söylemiş. Şimdi, Ben 3 Ocak 1960'da Üstad'ı Pierre Lotte Oteli'nde gördüm. Askerdim o zaman. Fakat biz cumartesi sabah geldik. Pardon, öğleden sonra geldik. Üstadımız akşamdan gelmiş. Oradaki abileri toplamış. Böyle bağdaş kurup yatağında oturuyor. Birden celal edilmiş, heyecanlanmış. Ben o sahneyi görmedim de orada abiler söyledi. Bir fırlamış 87 yaşında insan. Hangi delikanlı varsa gelsin buraya otursun bağdaş kurup böyle ayağa kalkabiliyorsa onu şey edeceğim, tebrik edeceğim. Anladın mı? Şimdi bir fırlamış, böyle dimdik böyle şeyde, kar yuvasında. Kardeşlerim, ben küfrün belli kıldım demiş. Allah Allah. Şimdi, yani inanılacak gibi değil diyorlar yani. O yaşta ihtiyar. Aşkım bir kez bir imza, aşkım mı? Fırlıyor böyle bir çevik bir hareketle ve ayakta bunu söylüyor. Evet. Ben maddi manevi her şeyimi feda ettim. Her musibete katlandım. Her işkenceye sabrettim. Her işkence bu sayede hakikat imaniye her tarafa geldi. Bu sayede nur mektebi irfanının yüz binlerce, belki milyonlarca talebeleri yetişti. Artık bu yolda hizmet-i imaniyede onlar devam edeceklerdir. Benim maddi manevi her şeyden feragat mesleğimden ayrılmayacaklardır. Yalnız ve yalnız Allah rızası için çalışacaklardır. Bize işkence edenler bilmeyerek, kader-i ilahinin sırlarına akıl erdiremeyerek, hakikat-i imaniyenin inkişafına hizmet ettiler. Bizim vazifemiz onlar için yalnız hidayet temennisinden ibarettir. Ben çok hastayım. Ne yazmaya, ne söylemeye takatım kalmadı. Belki de bunlar son sözlerimdir. Medrese-i Zehra'nın Risale-i Nur talebeleri bu vasiyetimi unutmasınlar. Ben askerdim. Arama yazmışlar bütün şeyleri, birlikleri. Ne kadar askerden risale bulmuşlarsa demişler ki Rahmi Bey'den biz bunları aldık. Beni Adli Süvali'ye havale ettiler. Bundan sonra o adliyeye gelirken o Adli Süvali'ye Ispartalı Hafız Ali diye bir zat dedi ki efendim dedi ben izne ayrıldım dedi. Isparta'ya gideceğim. Dolayısıyla Üstad Hazretleri'ni de göreceğimi ümit ediyorum. Diyeceğim var mı? Ali dedim çok zor durumdayım görüyorsun. Sıkıntım var. Üstadımızın ellerinden öpüyorum. Aman dedim bana dua etsin. Mutlaka bu halimi ona anlattım. Deyince daha içeri girer girmez demiş ki kardeşim demiş Çorlu'da bizim küçük Rahmi ne yapıyor demiş. Daha girer girmez, adımını atar atmaz. Bir ayet-i kerime okumuş, mealim, çocuk hafız. Fakat ben gaflet ettim, umarım bu ayeti yaz, altına da manasını yaz da ben bunu cebime koyayım, ama saklayayım. Bunu düşünemedim, o hissiyat şimdi, gençlik hissiyatında. Korkmasın bu zındıklardan demiş. Biz gittik, baktım, Yılmaz Saral diye bir hakim, nerelisin sen dedi, ofluyum dedi. Sen Hayati Saral'ın nesi oluyorsun dedi. Dedi ben onun küçük kardeşim dedi. Hayati Saral diye bir malim arkadaş var olsun. Çok halis bir nur talebesi böyle. Hakikaten çok ihlaslı bir zat. Neticede olay komutanı bunu sıkıştırıyor, onu oyalıyor filan. Mesai saatine kadar oyaladı. Kolordu'dan bir hakim geldi. Çantasını açtı. O erlerden yakalanan ne kadar risale varsa çantasına öyle güzel istifetti ki adam da sanki onları arıyormuş gibi hiç bana demedi kardeş sen bunları niye dağıttın? Askeriye de bunlar suçtur, suç değildir. Neyse hiçbir şey demedi. Müsbet menfi. Hadi Yılmaz Allah'a ısmarladık dedi. Çekti gitti. Bizim dosyada öyle kapandı. Yani Üstad Hazretlerinin duası himmeti çok açık ve seçik orada gördüm. Hiç unutmuyorum. Evet. Belki bunlar son sözlerim olur. Medrese-i Zehra'nın Risale-i Nur talebeleri bu vasiyetini unutmasın. Unutmayacağız değil mi? Söz. Ama bir nurcu söz vereceksin. Tamam mı? El-Fatiha.